Ayrım 47.
Hedefe ulaşma sorunu. Tutum değiştirme ile uğraşan insanlar genellikle en yaşamsal ve güç sorunun etkilemek istedikleri insanlara ulaşmak olduğunu bilirler. Reklamcılar, politikacılar, propagandacılar ve öğretmenler çabalarının önemli bir bölümünü mesajlarına yöneltildikleri hedefe ulaşmasını güvenceye almaya ayırmak zorundadırlar. Bu açıdan öğretmenler en az sorunu olanlardır. Çünkü sınıfta herkesin dikkat etmesini isteyebilirler. Bu öğrencilerin dinlemesini güvenceye almaz. Fakat hiç değilse öğretmenin konuşmasının neden olduğu titreşimlerin öğrencilerin kulaklarına çarpmasını sağlar. Bu önemli bir üstünlüktür. Bir reklamcı aynı şeyi başarabilmek için milyonlarca dolar harcamak ve büyük ölçüde yaratıcılık kullanmak zorundadır. Bir araç seçmelidir. Örneğin televizyonu seçtiğini varsayalım. Seyredilen bir program bulmak ve sonra da insanların reklam sırasında yerlerinden kalkmamalarını, sesi kısmamalarını ya da kanal değiştirmemelerini sağlamak için gereken bütün önlemleri almak zorundadır. Bütün bunları başarabilse bile olası dinleyicilerinin yalnızca küçük bir yüzdesine ulaşabilir. Yayındaki en popüler programı seçmişse bu belki de televizyonu olanların %30'u olabilir. Ortalama bir gazetenin baş yazısı o gazete okurlarının yalnızca %25'i tarafından okunur. Parantez içinde Baker, McCombs ve MacLeod, 1975. Yukarıda değinildiği gibi yetişkin nüfusun yalnızca %23'ü belli bir akşam televizyon haberlerini seyreder ya da izler. Propagandacı ve siyasal parti adayının işleri daha da zordur. Kamu işlerine ya da sorunlarına ilişkin televizyon tartışmalarını çok az insan izler. Bir örnek 1958 yılında San Francisco'da Cumhuriyetçi Parti vali adayı tarafından seçimden önceki hafta sonunda yapılan 24 saatlik bir teletondur. Aç parantez, genellikle bir hayır işine para toplamak için yapılan uzun televizyon programı. Kapa parantez. Bu programın herhangi bir bölümünü kentteki yetişkinlerin yalnızca %11.5'i izlemiştir. Schramm ve Carter, 1959. Çoğu konum için çoğu adayın temel sorunu ikna etme ya da olumsuz bir izlenimi silmek değildir. Fakat yalnızca isim tanıtma, yani hedefe azıcık ulaşma sorunudur. 1960 ve 1976 başkanlık seçim kampanyaları sırasında televizyondaki adaylar arası tartışmalar şahane ve hemen hemen tek istisnalardır. 8 milyon insan bu tartışmalardan hiç değilse birini seyretmiştir. Fakat öteki politik programlar 8 milyonu televizyon başına çekebilmişlerse şanslı sayılmalıdırlar. Eğer ortalama bir başkan seçilme umutlusu en çok seyredildiği zamanda 50 bin dolara 30 dakikalık televizyon zamanı satın almışsa birkaç milyondan fazla insanın televizyonu izlemesini bekleyemez. Birçoğu televizyon seyrediyor bile olmayacaktır ve seyrediyor olanların çoğu da başka programları seyrediyor olacaktır. Çoğu izleyici bir futbol oyununu, bir kovboy filmini ya da iyi bir filmi politik bir konuşmadan daha ilginç bulacaktır. Politik iletişimlerin yani bilgilerin pek fazla dinlenmediklerinin bir belirtisi de Amerika Birleşik Devletleri'nde insanlara politikaya ilişkin değişik soruların sorulduğu taramalarda görülebilir. Bilgililiğin ya da bilgisizliğin ölçüsü çizelge 13'te gösterilmiştir. Veriler 1947-1962 yılları arasındaki 15 yıllık bir dönemde yapılan değişik çalışmalardan alınmıştır. Başkanın kim olduğunu herkesin biliyor olması belki bir güvencedir. Ne var ki bu düzeyin ötesinde bilgisizlik gerçekten çarpıcıdır. Halkın yalnızca %57'si iki senatörlerinden ancak birinin adını söyleyebiliyordu. %35'i her iki senatörün de adını biliyordu ve %38'i milletvekillerinin adını bilebilecek düzeyde idi. Aynı durum sorunlar konusunda da geçerliydi. Halkın cesaret verici bir yüzdesi yani %96'sı Birleşmiş Milletleri biliyordu. %71'i barış gönüllülerini tanıyordu fakat yalnızca %22'si ortak pazarın ne olduğunu biliyordu ve yalnızca %26'sı tarafsız dış politika deyimini işitmişti. Çizelge 13. Halkın politik konulara ilişkin bilgisi. Madde kişi olduğunda başkan için sorun ya da kişiyi doğru olarak tanıyanların yüzdesi 98. Başkan yardımcısı 69. Dışişleri Bakanı 66. Bir senatör 57. 2 senatör 35, milletvekili 38. Madde konu ya da sorun olduğunda Birleşmiş Milletler için sorun ya da kişiyi doğru olarak tanıyanların %'si 96, barış gönüllüleri için 71, tarafsız dış politika için 26, ortak pazar için 22. Kaynak Sears'dan 1969 uyarlanmıştır. Ancak bu bilgisizlik insanların bu tür bilgilerle karşılaşma derecelerine baktığımızda şaşırtıcı değildir. Çoğundan daha ateşli geçen 1958 kongre seçimlerinde insanların yalnızca %24'ü bölgelerinden iki aday hakkında bir şeyler duyduklarını ve yalnızca %54'ü ikisinden biri hakkında bir şeyler işittiklerini belirtmiştir. Bu yüzden kendi milletvekillerinin adını bilmiyorlardı. Ondan söz edildiğini hiç duymamışlardı. Böylece insanlara ulaşmak aşırı derecede güç ve şans işidir. Özellikle politika ve kamu sorunlarında insanlar etkileyici iletişimlerle çok az baş başa kalmak eğilimindedirler. Konu ne olursa olsun herhangi bir iletişimin ulaşabildiği olası dinleyici yüzdesi oldukça düşük olmak eğilimindedir. İki aşamalı bilgi akımı. Materyalin bir bölümünün kitle iletişim araçları aracılığı ile amaçlanan hedefe ulaşabildiğine ilişkin kanıtlar vardır. Fakat yalnızca dolaylı olarak. Söylediğimiz gibi çoğu insan kamu sorunlarına ilişkin programları seyretmez ya da makaleleri okumaz. Fakat bazıları seyreder ve okurlar. Bunlar topluluk ya da gruplarının en etkili kişileri olmak eğilimindedirler. Çevrelerindeki insanların tutumları üzerindeki etkileri yüzünden onlara fikir önderleri adı verilir. Bu insanlar kitle iletişim araçlarında sunulan iletişimleri dinler, okur ve görüp öğrendiklerini arkadaşlarına aktarırlar. Bu iki aşamalı iletişim akımı aracılığı ile ikna edici materyalin bir bölümü eninde sonunda insanlara ulaşır. Böylece fikir önderlerine ulaşmak kritik duruma gelmektedir. Eğer bir adayın konuşmasını dinlerlerse pek çok başkaları söylenenleri duyacaktır. Genel olarak adayın birçok insana doğrudan ulaşamaması yüzünden fikir önderleri hedefe ulaşma düzeyini artırmanın bir yoludur. İletişimin hedefe ulaşma düzeyi hala düşüktür ve ulaşabildiği kadarı ile de toplumun bu göreli olarak etkili ve bilgili üyeleri aracılığı ile ulaşmak eğilimindedir. Düşük düzeyde ulaşmanın temel sonucu çoğu kitle iletişim araçları kampanyasının beklendiği kadar etkili olmamasıdır. Öyle görülüyor ki eğer iletişim çoğu insana ulaşmazsa genel olarak küçük bir etkisinden ancak söz edilebilir. Televizyonda sevilen bir programı seyreden ve başka bir kanaldaki adayın konuşmasını kaçıran bir kişi adayın söylediklerinden etkilenmeyecektir. Eğer iletişim ona ulaşırsa hala etkisiz olabilir. Fakat etkili olabilme şansı için ona ulaşmak zorundadır. İletişime hedef olmada seçicilik. Propagandacı için hedefe ulaşma sorunu yetmiyormuş gibi başka sorunlar da vardır. Bir iletişim bir kişiye ulaştığında ulaştığı kişinin zaten onunla aynı fikirde olması olasılığı yüksektir. Bu iletişimi dinleme ya da okumada seçiciliktir. Etkileyici iletişimler etkilemeyi amaçladıkları insanlara ulaşamamak eğilimindedir. Demokratlar çoğunlukla başka demokratlar tarafından yapılan konuşmaları dinler. Cumhuriyetçiler çoğunlukla başka cumhuriyetçileri dinler. Dindar insanlar din lehindeki konuşmaları dinler ve belirli herhangi bir dinin üyeleri herkesin bildiği gibi başka bir dinin papazları yerine kendi dinlerinin papazlarını dinlerler. Benzer biçimde iş adamları iş dünyası lehinde makaleler okurlar ve çiftçiler çiftçiler lehinde yazıları okumak eğilimindedir. Kısaca insanlar inançlarına ters düşen bilgileri göreli olarak daha az dinlemek ya da okumak eğilimindedir. Kitle iletişim araçlarına hedef olmayı değerlendirmeye çalışan hemen her girişim aynı türden bulgularla sonuçlanmıştır. Örneğin daha önce değinilen 1958 Kaliforniya Eyaleti Vali seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti adayı Senatör William Knowland televizyonda 20 saat harcamıştır. Teleton adı verilen bu uzun programdan hemen sonra yapılan bir tarama demokratların yalnızca %10'unun programın herhangi bir bölümünü seyrettiklerini ortaya çıkarırken Cumhuriyetçilerin %20'sinden daha fazlasının onu seyrettiğini göstermiştir. Seyredenler arasında da Cumhuriyetçiler demokratların iki katı daha uzun bir süre seyretmişlerdir. Böylece Senatör Knowland televizyonda 20 saat harcamış ve ulaşmaya çalıştığı demokratların %90'ına ulaşmayı başaramamıştır. Kendisine dinlemelerini istediği insanların çoğuna ulaşamadığı açıktır. 1 milyon oy eksiği ile valiliği kaybetmiştir. Bu örnekler hemen hemen sonsuza kadar uzatılabilir. İnsanlar zaten benimsedikleri düşünce ve bilgileri çok daha fazla dinleyip okumak eğilimindedirler. Yaşamın bu yalın olgusu, gerçek seçicilik, aç parantez, de facto selectivity, kapa parantez, olarak bilinir. Parantez içinde, Sears ve Friedman, 1967. Aynı olgu her politik seçim kampanyasında ve kitle iletişim araçları ile kampanyaların yürütüldüğü her alanda işlerlik kazanır görünmektedir. Böylece ulaşma sorununa ek olarak kitle iletişim araçları ile kampanyaların niçin beklenenden daha az etkili olduklarının diğer bir açıklaması gerçekte ulaşmaya çalıştıkları insanlara ulaşmayı başaramamaları olabilir. Fakat bu tür seçiciliğe yol açan nedir? Güdülenmiş seçicilik. Bazı iletişim uzmanları, aç parantez, örneğin Lazarfeld, Berylson ve Gaudet, 1948, kapa parantez. Bu örüntüyü var olan tutumları destekleyici bilgiler için psikolojik bir tercihin yansıması olarak açıklamışlardır. Diğer bir deyişle bireylerin bilerek destekleyici bilgileri arayıp dinlediklerini ve tutumlarının tutarlılığını korumanın bir yolu olarak ters düşen bilgilerden kaçındıklarını varsaymışlardır. Bu ek varsayıma güdülenmiş seçicilik adı verilir. Bilişsel çelişki kuramı bu mantığı bir adım daha ileri götürmüş ve insanların yüksek çelişki koşulları altında destekleyici bilgilerle karşılaşmaya özellikle güdülenmiş oldukları görüşünü ortaya atmıştır. Yani yeni bilgilerin bir tutarlılık durumunu yeniden sağlamada en çok yardımcı olduğu zamanlarda. Ulaşma sorunu için insanların kitle iletişim araçları ile ya da genel olarak toplumda ikna girişimlerine niçin direndiklerini bir bölümüyle açıklar demiştik. Ancak seçici dinlemenin kısmen destekleyici bilgiler için gerçek tercihlerin bir sonucu olduğundan emin olamadığımız sürece insanların kendilerine olumlu ve olumsuz bilgiler arasından bir seçim hakkının verildiği kontrollü durumlarda etkileyici iletişime karşı nasıl direndiklerinin yeterli bir açıklaması olamaz. Yani bir kişi kendisiyle aynı görüşte olan bir konuşmacıyı farklı görüşleri savunan bir konuşmacıdan daha çok dinlemek eğiliminde midir? İnsanlar kendilerine ters düşen ya da işlerine gelmeyen bilgilerden amaçlı olarak mı kaçınırlar ve işlerine gelen, fikirlerine uyan bilgileri amaçlı olarak mı seçmektedirler? Kontrollü durumlarda seçici dinleme ile ilgili oldukça çok araştırma yapılmıştır. Fakat ne var ki kanıtlar biraz tutarsızdır. İlk çalışmalardan birinde Örlik ve arkadaşları 1957, yeni arabaları olan bireylerden içinde kendilerininkini de içeren değişik araba reklamlarının bulunduğu zarflar arasından birini seçmeleri istenmiştir. Sonuçlar insanların kendi arabalarına ilişkin yazıları okumayı tercih ettiklerini göstermiştir. Bu insanların temelde hiç değilse bu durumda kendi kararlarını aç parantez araba çeşidi hakkında kapa parantez destekleyen bilgilere ulaşmak istediklerini işaret eder görünmektedir. Kendi eylemleri ile tutarlı bilgilere daha açık olmak eğilimindedirler. Sigara içen insanlar bu davranışa güçlü bir biçimde bağlanmışlardır. Büyük bir olasılıkla sigara içmekten zevk alırlar. Çoğu uzun süredir sigara içmektedir ve bunların çoğunluğu sigarayı bırakmayı çok güç bulmaktadır. Bu insanlar için sigaranın kansere neden olduğunu savunan bir makale destekleyici olmayan bir iletişimdir. Öte yandan böyle bir makale sigara içmeyen insanlar için destekleyici ya da en azından nötr olacaktır. Feder 1963, tiryakilere ve tiryaki olmayanlara ya sigaranın kansere neden olduğunu ya da olmadığını gösteren bir makale okuma seçeneklerinden birini seçme fırsatı verdiğinde sigara içen ve içmeyenlerin tercihleri arasında bir farklılık görünmemiştir. Her iki grup içinde seçici dinleme ya da okumaya ilişkin hiçbir işaret bulunamamıştır. 1968'in Büyük Savaş karşıtı, parantez içinde Vietnam Savaşı, gösterileri sırasında birçok üniversite öğrencisi askeri alınmaya karşı bir imza kampanyasına, yani gitmeyeceğiz kampanyası katılmıştı. ve pek çok başkaları bunun olabilirliği konusunda çok düşünmüşlerdi. Ahlaksızlık saydıkları bir savaş için askere alınabileceklerini ve öldürülebileceklerini düşünen genç adamlar için bu çok büyük kişisel önemi olan bir konuydu. Janis ve Rauch 1970, dört grup Yale Üniversitesi öğrencisi arasında imza kampanyası taraftarı ve karşıtı iletişimleri seçici dinleme ya da okuma açısından sınadılar. İmza atmayı anında reddedenler, biraz düşündükten sonra reddedenler, kampanyayı destekleyen ve imzalayabileceklerini söyleyenler ve imzalamış olanlar. Her öğrenciye savaş üzerine 8 makalenin başlığı verildi. Bunlardan 4'ü imza kampanyasını desteklerken diğer 4'ü karşı çıkıyordu. Sonra her öğrenci makaleleri onları okumaya karşı duydukları ilgi bakımından değerlendirdi. Seçici okuma kampanya taraftarı öğrencilerin kampanya taraftarı iletişimleri karşı, kampanya karşıtı iletişimleri karşı olduğundan daha fazla ilgi duymasına yol açacaktı. Bunun tersi de kampanya karşıtı öğrenciler için doğru olacaktı. Gerçekten Janis ve Rauch 4 gruptan yalnızca birinde aç parantez henüz imzalanmamış ama imzalayabileceğini söyleyenlerin grubu kapa parantez seçici dinleme ya da okumaya rastlarken kampanyaya karşı olan iki grupta da temelde tutumlara ters düşen bilgilerle ilgilenildiğini gördüler. Çizelge 14 sonuçları göstermektedir. Böylece bu çalışmada eğer ortada bir bulgu varsa o da denekler için genel eğilimin kendi konumlarına ters düşen iletişimlerle ilgilenmeleri idi. Ayrıca başka çalışmalarda insanların bazen gerçekten kendi görüşlerine ters düşen bilgileri, kendileriyle aynı fikirde olan iletişimleri tercih ettiklerini göstermiştir. Çizelge 14. Askere gitmeyeceğiz kampanyasına karşı ve taraftar olan erkeklerin karşılaştırması. Tutumlarla tutarlı ya da tutarsız makalelere ilgi puanı ortalamaları. Makaleler. Ne? İmzalamayı anında reddedenler 12. Düşündükten sonra reddedenler 16. İmzalayabilirim diyenler 11. Halihazırda imzalamış olanlar 23. Taraftar. İmzalamayı anında reddedenler 9.83. Düşündükten sonra reddedenler 11.81. İmzalayabilirim diyenler 11.09. Halihazırda imzalamış olanlar 11.38. Karşı olanlar, imzalamayı anında reddedenler 7.50. Düşündükten sonra reddedenler 9.38. İmzalayabilirim diyenler 10.09. Halihazırda imzalamış olanlar 11.31. Seçici okuma, imzalamayı anında reddedenler -2.33. Düşündükten sonra reddedenler -2.43. İmzalayabilirim diyenler +1. Halihazırda imzalamış olanlar -0.52. Değerlendirmeler 4 makaleye ait değerlendirmelerdir. Her biri 5 bölümlü bir ölçek üzerinde yapılmıştır. Böylece ölçeğin bütünü 4 ile parantez içinde ilgisiz 20 parantez içinde çok ilgili puan arasında değişmektedir. Kaynak Janis ve Rauch 1970. Başka çalışmalarda insanların bazen gerçekten kendilerine ters düşen bilgileri, kendileriyle uyuşan bilgilere tercih ettiklerini göstermektedir. Friedman'ın 1965 bir çalışmasında denekler bir görüşmeyi dinlemişler, arkasından da görüşülen kişiyi değerlendirmeleri istenmiştir. Değerlendirmelerini yaptıktan sonra kendi değerlendirmelerine benzer ya da farklı iki başka değerlendirmeden birini okumayı tercih etmeleri istenmiştir. Deneklerde kendi değerlendirmelerine ters düşeni tercih etme yönünde güçlü bir eğilim görülmüştür. Biri dışında bütün denekler destekleyici olmayan değerlendirmeyi seçmişlerdir. Genel olarak değişik çalışmaların bulguları destekleyici bilgilere karşı güçlü bir tercih eğilimi ile farklı bilgilere karşı güçlü bir tercih eğilimi arasında değişmektedir. Bu alanda destekleyici bilgileri tercih eğilimine işaret edenler kadar ters düşen bilgileri tercih eğilimine işaret eden çalışmalar da vardır ve çok sayıda çalışma ise hiçbir farklılık göstermemektedir. Sears 1968. Araştırmalara dayalı olarak çıkarılabilecek en olası sonuç öyle görülüyor ki güdülen seçiciliğin çoğu durumda çok güçlü bir eğilim olmadığı yönünde olacaktır. Bir kişiye olumlu ve olumsuz bilgiler arasından açık bir seçim yapma özgürlüğü verildiğinde seçici dinleme ya da okuma görülse bile çok güçlü olarak işlememektedir. Bir kişinin kolayca destekleyici ya da ters bilgilere hedef olabildiği iyi kontrol edilmiş durumlarda güdülenmiş seçici hedef olma mekanizması insanların etkileyici iletişimlere karşı nasıl direndikleri konusunda önemli bir açıklama değildir. Fakat insanlar kendilerine ulaşacak bilgilerin hali hazırdaki tutumlarına destekleyici nitelikte olmasını güvenceye almak için güçlü bir biçimde güdülenmemişlerse bir hedef olma seçiciliği örüntüsünden nasıl söz edebiliriz? İnsanların destekledikleri konum dışında belli bir iletişimle karşı karşıya gelmelerinin ya da gelmemelerinin birçok nedeninin bulunduğu açıktır. Çok az insan belli bir programı, belli bir ürünün reklamını yaptığı için izler. Programı sevdikleri için, uygun bir saatte yayına konduğu için ya da programın reklamsal içeriği ile tümüyle ilgisiz bir başka nedenle onu seyretmeye karar vermiş olabilirler. Benzer biçimde çoğu insan bir gazeteyi çoğunun onun için politik içeriğinden daha önemli olan bir dizi değişik nedenle seçer. İş adamları Wall Street Journal'ı temelde kendileri için yararlı bulduklarından okurlar. Çünkü bu gazete iş dünyası haberlerini, pazar haberlerini, hisse senetleri haberlerini ve benzerlerini içerir. Psikologlar ilgilendikleri pek çok bilgiyi içerdiği için American Psychologist dergisini okurlar. American Psychologist de psikoloji lehine yanlıdır. Yani daha çok psikolojik bilgileri içerir fakat bu dinleme ya da okuma amaçları için aşağı yukarı ilişkisizdir. Cumhuriyetçi Partili bir borsacının kızı, Cumhuriyetçi Partili bir başka borsacının kızı ile gün boyunca politik konularda anlaşıp durdukları için değil, kapı komşusu oldukları için oynar. Bütün bu örneklerde birey hali hazırda anlaştığı ve uyuştuğu bilgi ve fikirlerle karşılaşır. Wall Street Journal'ı okuyan iş adamı iş dünyası lehindeki makaleleri okur. American Psychologist'i okuyan psikolog psikoloji lehindeki makaleleri okur. İş adamının ve borsacının kızları her ikisi de ana babalarının tutucu cumhuriyetçiliklerini yansıtırlar. Senatör Cleveland'ın durumunda cumhuriyetçiler onu daha iyi tanıyor ve demokratlardan çok onu görmek istiyor olabilirler. Dolayısıyla cumhuriyetçilerin daha çoğunun onu seyretmelerinin nedeni kesinlikle valilik için onu desteklemeleri değil onu merak etmeleri olabilir. Böylesi olgulara destekleyici bilgiye karşı genel bir tercihin neden olduğu biçiminde bir açıklama çekici görünmektedir. Ancak seçici hedef olmanın nedeni çoğunlukla destekleyici bilgiyi tercih dışında başka etmenlerdir. Sears 1968. Seçici hedef olmaya neden olan en önemli etmen belki de destekleyici bilginin oransız ulaşılabilirliğidir. Çoğu insan kendi tutumlarını desteklemeyen bilgilerden çok daha fazla destekleyici bilgi içeren çevrelerde yaşar. Bir cumhuriyetçi başka cumhuriyetçilere yakın oturmak, çalışmak, kasabasında yalnızca bir gazete bulunduğu ve o da cumhuriyetçi olduğu için cumhuriyetçi bir gazete okumak, postadan cumhuriyetçi yazılar almak ve benzeri eğilimindedir. Aynı şey bir zenci gücü taraftarı, nükleer güç karşıtları ve hemen hemen başka her türlü tutum içinde geçerli olacaktır. İletişimciler de dinleyicilerin tutumlarını uydurmak için sık sık iletişimlerinde yanlı davranırlar. Örneğin Newton ve Sarlinski 1974 Vietnam Savaşı konusunda orta yol görüşçülerinin görüşlerini şahinlere ve güvercinlere iletmelerini sağladılar. İletişimlerin dinleyicinin sahip olması beklenen konumlara doğru anlamlı bir biçimde yön değiştirdiğini gördüler. Şahinlere kendi görüşlerinden daha şahince bir görüş aktarırken güvercinlere de daha güvercince bir görüş aktarmaktaydılar. Diğer önemli etmenler yararlılık ve inanılabilirliktir. İnsanlar yararlı, inanılabilir ve ilginç bilgileri bu nitelikleri eksik bilgilerden daha çok dinlemek ve okumak eğilimindedirler. Destekleyici bilgilerin bu nitelikleri destekleyici olmayan bilgilerden daha fazla sahip olduğu açıktır.